gerçekten. Oysa adımız ve uyumumuz için.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın son iş gününde yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofonda ben Sezin Zor.
Ben Mustafa Çamlıca, bugün programda sevgili Sezin'le mikrofon başındayız. 15.55'e kadar birlikte olacağız.
Sevgili dinleyicilerimiz, hiçbir şey tesadüf değildir. Yüce Rabbimiz bütün dünyayı ve onun dışında ne varsa her şeyi bir denge üzerine kurmuş. Bu dünyanın bir sonu olduğu da kesin. Dünyanın sonu, yani kıyamet gelmeden önce olacağı bildirilen olaylara da kıyamet alametleri diyoruz. Kıyametin büyük alametleri ortaya çıkmadan önce belirecek küçük alametlerin bildirildiği kaynaklarsa hadis-i şerifler.
Eğitimci yazar Yusuf Yiğit Alfin, 3 cilt halinde hazırladığı Dünyanın Sonunda, kıyametin küçük alametlerinden kendimizi, ailemizi ve toplumumuzu bu hadislerde geçen kötülüklerden nasıl koruyacağımız anlatılırken, büyük alametlerinden Mehdi, Deccal, Yecüc Mecüc, Hazreti İsa, güneşin batıdan doğması, Kabe'nin yıkılması gibi konularda anlatılıyor ve merak edilen kıyamet ne zaman kopacak sorusuna cevap aranıyor. Dünyanın sonu üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz.
Eğitimci yazar Yusuf Yiğit Alp'le evet. Programımızın ilk dakikalarında ve hemen sonrasında da Gölgenin Sesi köşemizle yayınımız sürecek. Hayalbaz İshak II. Tekgül'ün kendi yazıp oynadığı Karagöz Hacivat oyununu dinleyeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Her şey kanmışım, aldanmışım. Yalanmış, yalanmış her şey. Kanmışım, aldanmışım. Duyduklarımı, gördüklerimi sanmışım, aldanmışım. Duyduklarımı, gördüklerimi sanmışım, aldanmışım. Yalanmış adı gibi dünya, yalanmış oysa adı gibi dünya. Ben yanmışım, kanmışım. Aldanmışım, yanmışım, kanmışım, halime aldanmışım. Neyine güveneyim şimdi dünya, neyine inanayım dünya, neyine güveneyim şimdi. Sanmışım, zanmışım, ömrüme nazlanmışım. yaşamışım, ömrüme nazlanmışım. Sanmışım, zanmışım, ömrüme nazlanmışım. Halime aldanmışım.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu eğitimci yazar Sayın Yusuf Yiğit Alp'i stüdyomuza aldık efendim. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, şu an stüdyomuzda değerli konuğumuzun kaleme aldığı 3 cilt kitap var. Gerçekten o kadar yoğun ve o kadar kalın, bir o kadar da kıymetli kitaplar ki, Dünyanın Sonu ismini taşıyor ama detaylarını bugün stüdyomuzda değerli konuğumuzla konuşacağız, bu kitaplar nasıl oluştu diye. Ama müsaadenizle bu kitapları geçmeden önce hem biraz sizi dinleyicilerimize tanıtmayı çok arzu ederiz, hem de bu kitapların nasıl oluştuğuna dair özellikle Muhammed Seyit Berzenci'yi hem saygıyla, evet, rahmetle anmak, hem de onu da dinleyicilerimize tanıtmayı arzu ederiz. Buyursunlar efendim.
Öncelikle burada bulunmaktan dolayı hakikaten çok heyecanlıyım ve çok da mutluyum. Ülkemizin çok değerli yayınındayız, TRT'mizdeyiz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Buradayız ve ülkemizin her noktasına elhamdülillah yayına ulaşan bir kurumumuzda olmaktan dolayı çok memnun olduğum ve çok mutlu olduğum belirtmek isterim öncelikle.
Çok teşekkür ediyoruz. İnanın o mutluluk bize ait. İyi ki Allah geldiniz, ayaklarınıza sağlık.
Çok teşekkürler.
Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Çok teşekkürler. Şimdi Muhammed Seyit Berzenci, allame bir alim. Ehl-i Beyt'ten, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarından, aslen Iraklıdır. Aynı zamanda çok büyük ilim sahibi bir insan. Dolayısıyla Medine-i Münevvere'de hem alimlere konuşan hem de avama hitap eden özelliği olan bir zat. Yüzün üzerinde eseri var. Bu kitabı kıyamet alametleriyle ilgili yazmış. Benim en çok dikkatimi çeken bir ifadesi: ben çok büyük bir alimim, dolayısıyla bu kitabı yazıyorum demiyor. Diyor ki falan kişi, İmam Suyuti diyor, öldükten sonra berzah alemi var. İnsanlar ölünce ara bir dönem yaşıyorlar. Buna berzah alemi deniyor. İmam Suyuti bununla ilgili bir kitap yazmış. Sonra cennet cehennemle ilgili bir kitap yazmış. Ve şöyle bir ifadesi: eğer Allah ömür verirse kıyamet alametleriyle ilgili bir kitap yazacağım diyor. Ben diyor araştırdım, böyle bir kitap bulamadım. Yazıldı veya kayboldu bilemiyorum. Ama ben onun bu arzusunu yerine getireyim istedim. Kitabı yazarken bu niyetle yazıyorum. Hmm. Yani çok ince bir nüans ve çok takdire şayan bir ifade. Beni en çok bu etkilemişti Muhammed Seyit Berzenci'den.
Kendine bir görev addetmiş aslında. Ben öyle hissettim sizin anlattığınızda.
Evet, çok hoş bir yani giriş. Evet. Ve kitabın her satırı gerçekten ilim kokuyor. Büyük bir derinlik ifade ediyor. Ve aynı zamanda bu kitabı Medine-i Münevvere'de Erzurumlu Hattat Mustafa Efendi Türkiye'den oraya giden öğrencilere okutmuş. Onu da burada yad etmek boynumuzun borcu, çok büyük bir zat. Yani son dönemde yetişen büyük alimlerimizden ve Türkiye'den hacca umreye giden bütün insanları etkileyecek derecede bilgi hazinesine sahip bir zat. Hmm. Hattat Mustafa Efendi. Tabii onun da vasiyeti aslında bu kitapları kitap haline getirse bir Allah'ın kulu diye dua etmiş. Bunu birçok öğrencisinden duyunca dedim ki Cenab-ı Hak bana nasip etsin diye gittim. Kardeşinden izin istedim. Dedim ki hocamızın bu arzusunu yerine getirmek istiyoruz. Erzurum şivesi nedirler bunlar dedi. çok iyi şeyler söylüyor dedi İbrahim abi. O zaman yapsınlar, izin veriyorum dedi. Bunun üzerine biz kitap çalışmalarına başladık. Yaklaşık 20 yıl kadar sürdü.
20 yıl dile kolay. Evet. Maşallah, emeklerinize, yüreğinize sağlık. Tıpkı Muhammed Seyit Berzenci'nin aslında o aldığı görev gibi, bu da size bir görev addedilmiş.
Evet, öyle oldu.
O görevi de siz de çok güzel bir şekilde yerine getirmişsiniz ki sizden sonrakiler işte bu hazineyi belki de çok daha farklı değerlendirecekler.
İnşallah.
Şimdi eserin müsaadenizle asıl orijinal ismini dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. El İşatu Li Eşratisa. Tam olarak kelime anlamı kıyamet alameti.
Kıyamet alameti. Evet. Evet.
Biz bu kitaba Dünyanın Sonu ismini vermişiz. Siz vermişsiniz. Neden bu ismi tercih ettiniz? Hani siz neden kıyamet alametleri demediniz?
Evet, bu kitap... Kıyamet alametleriyle ilgili yazılmış en güzel eserlerden bir tanesi. Yani ben yaklaşık 20'ye yakın eser inceledim, okudum. Ama bunun gibi kapsamlı ve detaylı olayların ele alındığı bir kitap görmedim açıkçası. Muhtemelen Muhammed Seyit Berzenci ehli keramet bir zat. Yani yaşadığı dönemde aldığı sorular, anlattığı konular onu bu noktaya getirmiş. Mesela ikinci cilt kıyametin küçük alametleri. Ben diyor küçük bir noktaya dokundum. Ama incelediğinizde aslında bütün alametleri yazmış.
Evet.
Tevazudan bunu böyle söylüyor aslında. Şimdi el işâli eşratisa kıyamet alametleri veya kıyametle ilgili alametler şeklinde tercüme edilebilir. Bizim böyle bir isim vermemizin nedeni Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dar-ı ahirete teşriflerinden sonra geri sayım başladı.
Hmm. Evet.
Yani her geçen gün kıyamete daha çok yaklaşıyoruz. Dolayısıyla zaten kitap kapağında olduğu gibi yani dünya aslında yanıyor.
Evet ve bir saat var üzerinde.
Evet,
o saat geriye doğru.
Geriye doğru gidiyor. İşte. Geri sayım başladığı için dünyanın sonu diye bir isim koyduk.
Evet. Şimdi şöyle de ifade buyurmuşsunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, size de bilgi vermek açısından söyleyeyim. Üç kitabın toplam sayfa sayısı 1226.
Evet.
Sözcük toplamı 263.234. Evet. Yani ne kadar kapsamlı bir eser olduğunu dinleyicilerimizin algılayabilmesi için söylemek istedim. Tercüme süresine 3 yıl 2 ay, yaklaşık 3.687 saat.
Saat, evet. Bu sadece yazım aşaması,
evet.
Yazma süreci. Ama araştırması, mesela kitabın orijinalinde kaynak yok. Yani düz bir metin olarak yazılmış.
Hmm.
Fakat ülkemizde ve dünyada artık bugün söylediğiniz şeyin bir kaynağının olması gerektiği kanaati herkeste mevcut. Dolayısıyla dedik yani böyle ciddi bir eserin kaynaklarının yazılmamış olması... Bu uygun düşmez. Çünkü iddialar çok güçlü.
Evet.
Bunların bir yere dayandırılması, kaynakların belirtilmesine fayda var diye. Yani sadece birinci kitapta gördüğünüz gibi toplamda 730 tane kaynak belirtilmiş. Toplamda 2000'in üzerinde kaynak.
Siz bu kaynaklara nasıl ulaştınız? Hani evet o 20 yıl da
evet,
inanılır gibi değil gerçekten.
En çok zaman alan bu oldu zaten. Yani söylediğiniz şeyin bir kaynağının olması
evet.
gerekiyor. Bu kitapta bir şey daha oldu aslında. Bazen fıkhi bir mesele olduğunda onu da yazmak ihtiyacı doğdu. Akaidle ilgili bir şey olduysa onu da yazmak ilave. Çünkü... Eğer bir konuyu doğru şekilde ve amaca yönelik yazıyorsanız onların bir bütün olması gerekiyor. Aksi halde bir kitap tercümesi olur. Acaba burada ne demek istedi diye soru işaretiyle kitap okunmaz. Bir konuyu okuyan kişi o konuda bir kanaat elde etmesi gerekiyor. İşte bu kitap bu manada da farklı bir
yani özellikle. Yani birebir tercüme değil.
Evet.
Hatta
kitabın orijinali 300 sayfa.
Evet.
300 sayfa Arapça bir metin yani.
Yusuf Bey, kitaba dair de şöyle bir ifadeniz var. Orta veya lise yıllarımda böyle bir eseri okumayı çok isterdim.
Evet.
Bu eksikliği kitabı yazarken hissetmedim değil. Şayet o yıllarda okumuş olsaydım, yaşanan olaylara bakışım ve değerlendirmem çok daha farklı olurdu kanaatindeyim.
Evet.
Böyle söylemişsiniz. Hemen aklıma benim Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başkil geldi. Evet. Onun Gençlerle Baş Başa kitabı.
Olsun.
Amin. O kitapta şöyle bir ifadesi vardı. Bir üniversitenin rektörü kendisine kitap tavsiyesinde bulunuyor. O kitabı ediniyor, okuyor ve kitabın sonunda da ah keşke bu kitap benim elime daha önce geçseydi, 20'li yaşlarımda geçseydi diyor. Hemen aklıma o geldi.
Evet, mekanı cennet olsun. Hakikaten büyük bir ilim adamı ve alim izat Ali Fuat hocamız. Bu kitabın farklı bir özelliği de var. Hani kitap yazarken birileri diyor ki, ben yazayım birileri okusun. Ben kendim için yazdım. Yani benim hayatımı değiştirdi. İbadetlerim bir şekle girdi. Olaylara bakışım tamamen değişti. Çünkü burada bir yönetici okuduğu zaman yaşanan olaylarda daha önceki büyüklerimiz nasıl bir yol izlemişler.
Hı hı.
Bunu görüyor ve alınması gereken tavrı ona göre alıyor. Çocuk okusa diyor ki, ha burada böyle davranmış büyüklerimiz. Kendisine model alıyor.
Değil mi?
Evet. Bir hanımefendi okuduğu zaman diyor ki, evet Hazreti Ayşe validemiz şurada şöyle davrandı. Mesela o kadar karmaşık bir dönemde kullandığı ifadelere bakıyorsun. O kadar tatlı bir ifade ki evet. Hayran kalıyorsunuz. Mesela Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali Efendimiz arasında Allah hepsinden razı olsun.
Amin.
Çok güzel bir diyalog olduğu gözüküyor. Halbuki sözde birbirleriyle savaşmışlar. Ama Hazreti Ali Efendimiz gidiyor, ey annemiz bir emriniz var mı diye soruyor. Ve kapısına 5 saat bekliyor. Bu yüksek ahlaktır. Sebebi şu, Efendimiz bir gün buyurmuşlar ki, ya Ali sen Ayşe ile bir gün karşı karşıya geleceksin. O gün o haksız olacak. Ama ona iyi davran ve güvenli bir şekilde hareme geri gönder diyor. Bir hadise uymanın ne kadar önemli olduğunu dersini veriyor bize Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh. Ve kapısında hani tabiri caizse el pençe divan duruyor. Bir emriniz var mı anne diyor. O da Allah size rahmet etsin diyor. Rahmet okuyor. Daha sonra Urve Medine'nin 7 fakihlerinden bir tanesi soruyor. Diyor ki, ya Ayşe Allah Resulü en çok kimi severdi? Hazreti Ali'yi diyor. O zaman niye onunla savaştın? Diyor ki senin annen niye babanla evlendi? Veya baban niçin senin annenle evlendi de başka bir hanımla değil? O da diyor ki, kaderullah. Allah'ın kaderi böyle.
Evet.
Bu da kaderullah. Yani. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman peygamberi. Burada bir önemli noktayı izah etmekte fayda var. Efendimiz ile kıyamet arasında çok uzun bir süre var. Yani şu an 1400 sene, 1441. senedeyiz hicretle birlikte. Şimdi bu kadar uzun sürede ümmetin başına gelecek bütün olaylar aslında Efendimiz haber vermiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olacaksa hepsine haber vermiş. Ama bazılarını açık, bazılarını şifreli, bazılarını ipuçları vermiş. Ama olay gerçekleşince
o zaman anlaşılıyor.
Anlaşılıyor konu. Dolayısıyla Efendimiz'i bu yönüyle bilmek bakımından burada sayısız örnek var. Yani evet. Vaktimiz sınırlı olduğu için bir tane örnek vereyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla oturuyorlar bir gün. Diyor ki hanginizin üzerine hav köpekleri havlar? O gün yanlış yoldasınız. Bunu buyurunca Hazreti Ayşe validemiz tebessüm ediyor. Ya Ayşe o sen ol, ya Hümeyre o sen olmayasın diyor.
Ya.
Şimdi burada Efendimizin onun olduğunu biliyor. Ama dese ki ya Ayşe sensin, evet. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha o günden sonra ibadetlerinden lezzet almayacak. Yani direkt suçluluk psikolojisi. Utanacak. Dolayısıyla Efendimiz o sen olmayasın diyor. Yani sen de olabilirsin, olmayabilirsin de. Evet. Ama olay gerçekleşince Hazreti Ayşe bunun kendisinin olduğunu anlıyor. Eyvah diyor ben yanlış yoldayım. Geri gelmek istiyor ama o arada tabii Hazreti Talha ve Zübeyir, Allah onlardan razı olsun radıyallahu anhum, ikna ediyorlar ve bir deveye bindiriyorlar. Dolayısıyla Cemel vakası, Cemel deve demek. Devenin üstünde bir kafes yapıyorlar, içine koyuyorlar. Sonra olanlar oluyor. Yani oradaki Efendimizin kıyamete kadar olacak dediği bütün olaylar var aslında. Dolayısıyla mesela ikinci kitapta herkes yazar olacak diyor.
Çok ilginç bir bilgi.
Evet. Yani insanlar diyor yazı yazacak. Ben bu kitabı yazmaya başladığımda sosyal medya bu kadar güçlü değildi. Şimdi herkesin elinde cep telefonu.
Herkes
yazıyor. Herkes yazar yani. Şimdi Efendimiz diyor ki kıyamete yakın dönemde depremler artacak diyor. Şimdi sallanmayan yer kalmadı dünya üzerinde. Yağmur yağacak ama fayda yerine zarar verecek. Çocuk beslemek kalkacak, çok affedersin, köpek beslemeyi tercih edecekler.
Evet.
Bakıyorsunuz aslında Efendimiz neyi haber verdiyse hepsi çıkıyor.
Çünkü Kur'an'a dayalı hepsi.
Evet.
Vahiyle.
Çünkü vahye dayalı tabii, olduğu için. Evet.
Bugüne kadar dünyada tespit edilmiş en büyük deprem 9.2 şiddetinde olmuş. Allah muhafaza eylesin, 12-13 şiddetinde bir deprem dünyayı düpedüz edebilir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde bahsedildiği üzere. Bu Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü yaşanacak olaylara dikkat çekiliyor. Evet. Eşi benzeri görülmemiş sarsıntılar, şiddetli olaylar silsilesi bize anlatılıyor. Kur'an'da o gün dağların hareketlenişi şöyle anlatılıyor. Ve dağlar yerlerinden oynatan bir yürüyüş de yürür.
Evet.
Tur suresi 10. ayet. Bir başka ayette dağlar yürütülmüş ve artık bir serap oluvermiştir. Nebe suresi 20. ayet. Öyle bir gün ki yeryüzü ve dağlar titremeye tutulur ve dağlar göçü veren bir kum yığını gibi olur. Müzzemmil suresi 14. Ya
deprem, evet depremle ilgili ikinci kitapta sizin ifade ettiğiniz sayfayı şöyle karıştırıyordum sevgili Mustafa ayetleri seslendirirken. Depremler bütün seyahat araçlarını etkisiz hale getirecek.
Evet.
Özellikle 75. hadiste kıyamete yakın bir dönemde o kadar çok deprem olacak ki evler yıkılacak ve sığınıp korunacağınız evleri bulamayacaksınız. İşte o dönem neredeyse yakındır. Yıldırımların helak ettiği binitleriniz de olmayacak ve bir yerden başka bir yere gitmek için bir binit bulamayacaksınız.
Evet, Efendimiz neyi haber verdiyse o çıkacak. Şimdi Allah vermesin.
Evet,
çok büyük deprem olsa uçak kalkabilir mi? Kalkamaz. Araç hareket edebilir mi? Edemez. Onun
tabii.
için bize düşen bir Müslüman olarak öncelikle biz Müslüman bir ülkeyiz. Elhamdülillah. Ve bir inanca sahibiz. Tarihin en köklü ve en değerli mirasını üzerimizde taşıyoruz. O bakımdan biz bu değerlere sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bu kitap farklı bir şey ortaya koydu bende. Evet, siz bütün bunları yaşıyor olabilirsiniz. Ancak yapmanız gereken bir görev var. İnsanları uyarmak. Zaten üçüncü kitapta bununla ilgili Efendimizin bir hadisi var. Kıyamet kopuncaya kadar bir grup bu görevi yapacak diyor. Mutlaka. Bir grup sürekli Allah'ın diniyle ilgili çalışmaları yürütecek. Ama bunu ehl-i sünnet vel cemaat şuuru içinde yapacak. Yani birileri çıkıyor işte biz doğru yoluz diyor. Bu ikinci kitapta o da var. İnsanlar sizi bizim grup çok doğru, biz en iyisini yapıyoruz diyecekler ama aslında sizi ateşe çağıracaklar. Onun için ehli sünnet vel cemaat orta yoldan yürüyün diyor.
Evet.
İfrat ve tefritten uzak durun. Bazıları birçok şeyi söyleyebilir ancak bizim bir ölçümüz var. O ölçülerin dışına çıkamayız. O da nedir? Kur'an ve sünnet. Bugün sünnet inkarcılığı var. Bu nereden geliyor? Baktığımızda çok büyük ve gayretli çalışmaların sonucunda Türkiye'de yaşadığımız sıkıntılar önümüze çıkmış evet. oluyor. Avrupa'da bu manada çok ciddi çalışmalar var. Mesela Fransa 1916'dan 1988 yılına kadar bir kitap çalışması yapmış, Konkordans diye. 8 cilt kocaman. Bütün hadisleri incelemiş. Bakıyorsunuz. Amacı ne? Müslümanları dini de şüpheye düşürmek için.
Çok büyük bir oyun.
Yani çok büyük bir gayret içindeler. Şarkiyat enstitülerinin bu manada büyük gayretleri var.
Evet.
O zaman biz en azından gençlerimizi bu manada biraz önce okuduğunuz metin keşke gençlik yıllarımda okusaydım.
Evet.
Çünkü sizin hayat modeliniz oluyor okuduğunuz şeyler. Ben kitaba şöyle bakıyorum. Eğer bir kitap hayata bakışımı ve benim hayatımda değişiklik yapıyorsa değerli bir kitaptır. Kur'an okuduğumuz zaman bu böyle. Sizi değiştiriyor.
Muhakkak.
Hadis okuduğunuz zaman aynı şey. Bu kitap da öyle aslında. Hadis ve ayetlere dayanan bir özellik taşıdığı için hakikaten benim hayatımı değiştirdi. İnşallah okuyanlar da değiştirecektir.
İnşallah.
Sayın Yiğit Alp'i, şimdi normalde bu kitapları tek bir cilt halinde de izleyiciye, dinleyiciye ve okuyucuya sunabilirdiniz ama üç cilde ayırmanızın bir nedeni, bir anlamı var mıdır?
Evet, var. Birinci ciltte Muhammed Seyit Berzenci'nin yani 1060'lı yıllara kadar Efendimizin dar ahirete teşrifleriyle başlayan 1100 yıllık bir süreci kapsıyor. Efendimiz bir hadis buyurmuş, o hadis nasıl meydana gelmiş onu anlatıyor. Diyor ki benim yaşadığım döneme kadar Efendimiz bunu buyurdu, gerçekleşti. Şunu buyurdu, gerçekleşti. Birinci cildin şeyi o, özelliği. İkinci kitap, içinde yaşadığımız 72 tane küçük alamet var kıyametin. Onlardan bahsediyor. Evet. Üçüncüsü ise kıyametin 10 büyük alametinden bahsediyor.
Peki dinleyicilerimize yani, bu alametleri şöyle hani programımızın süresi el verdiğince anlatmanızı rica etsek. Ben şöyle alametlerden yine bir tanesini daha özellikle ikinci kitapta yer alan küçük alametlerden
evet.
sahte sevginin arttığına dayalı bir alamet var. Onun dışında özellikle fakir adam gücünün üstünde bir şey yapmaya zorlanır.
Zorlanıyor.
Büyüklere saygı kalmaz, ticarette bereket olmaz. İstişare ehil olmayan kimselerle yapılır. Aslında bütün hadisler, bütün ayetler hep iyi insan olun diyor insanlığa. Hep doğru yolda olun, hep dürüst olun, birbirinizi sevin, dostluk içinde olun. Ama işte bunlar olmadığında işte o zaman sanıyorum o kıyamete doğru o geriye işleyen
evet.
saat işlemeye devam ediyor.
Şimdi insan diyor kendi gücünün üstüne bir şeye zorlanır. Şimdi diyelim ki şu an üç kişiyiz. Mustafa Bey'in
evet.
bir geliri var, sizin bir geliriniz, benim de bir gelirim var. Ama benim gelirim sizden az ise evde kavga başlıyor. Senin niye gelirin az? Bak işte Mustafa Bey'in sizin şu kadar geliriniz var. Bunu alman lazım. Şunu almamız gerekiyor diye sizi zorluyor. 1, 2, 3, 5, 10, 20 derken bir bakıyorsunuz.
Kavga ortaya çıkıyor.
O şeye var. Zorlanmış oluyorsun evet. ve o da onun felaketi olur diyor hadisin devamında Allah muhafaza.
Evet.
Halbuki bir insan önce şuna inanacak. Cenab-ı Hak bir insana ne kadar rızık takdir etmişse onu yaşayacak. Onu alacak. Farsların meşhur bir sözü var. Diyor ki Allah kime diş verdiyse rızkını vermiştir. Allah diyor ki ben bir canlı yarattıysam rızkını da verdim.
Evet. Arapların da güzel bir atasözü var. Nasibuke yusibuke ve levkane tahtel cebel.
Evet.
Nasibinde varsa dağın altında da olsan gelir seni bulur.
Aynen öyle. Yani. Dolayısıyla rızık endişesiyle insanlar veya bugün iletişim araçlarımızın maalesef bazı kurumların yanlış telkinleri sonucunda insanlar büyük beklenti içine girebiliyorlar. Bunu hepimiz yaşıyoruz. İzlediği bir diziden etkileniyor. Benim niye bu şeyim yok? Bir film izliyor. Benim niye yok? İşte bunların hepsi problem. Sonuçta. Ama bunlar doğru kitaplarla, doğru bilgilerle frenlenebilir. Aslında şu birinci ciltte öyle olaylar var ki hakikaten acaba diyorsunuz ya bu olmuş mudur diye yazarken böyle bir şey olamaz diyorsunuz. Bir adam aç kaldığı için çocuğunu kesip yiyebiliyor. Dehşet bir olay yani. Yani açlık bu kadar insanı mesela bir doktoru diyor çağırıyor evine kesip yiyor. Niye? Çünkü yiyecek hiçbir şey yok. Şimdi bunlar hep tarihte yaşanmış.
Evet.
Dolayısıyla yaşadığımız dünyanın özellikle Türkiye gibi çok değerli bir ülkenin mensubu olmak insanımız çok değerli. Öncelikle onu vurgulamakta fayda var. Biz millet olarak birbirimize gerektiğinde sahip çıkan, onları koruyan bir millet. Yani bu özellik başka milletlerde yok.
Yok. Ya da çok az.
O bakımdan bu yönü de.
Evet, doğru.
Evet.
Hocam kitabınızda benim dikkatimi çeken bir husus da Melhemeyi Kübra.
Evet.
Bize bundan bahseder misiniz? Nedir bu Melhemeyi Kübra?
Şimdi üçüncü kitapta kıyametin on büyük alameti var.
Evet, o zaman Melhemeyi belki Kübra. O sırayla da gidebiliriz. Yani evet. 1-2-3 bilmiyorum sıralaması varsa
Ha, bu kitabı neden yok, üç cilt olması?
Üçüncü kitaptaki birinci, o on alameti sıralaması.
Birinci kitapta gelmiş geçmiş Muhammed Seyit Berzenci'ye kadar olan olaylar. İkincisinde içinde yaşadığımız küçük alametler 72 tane. Üçüncü kitapta ise kıyametin on büyük alameti. Şimdi Melhemeyi Kübra ile ilgili çok şey konuşuluyor. Çok şey söyleniyor. Herkes bir şeyler yazıyor. Ancak olayın şekli çok farklı. Yani bu savaş olacak. Roma hükümdarı hadiste belirtildiğine göre 960 bin askerle Suriye'ye asker indirecek. İslam ordusuyla çarpışacaklar. Ahir zamanda olacak. Ve sonra Mehdi Aleyhisselam komutasına, şimdi bunları söylerken biz çok rahat söylüyoruz ama bu manada işte Mehdi yoktur, İsa'dan başka Mehdi yoktur. Benim aldığım terbiye şunu gerektiriyor. İmam-ı Azam gibi bir zat diyor ki İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. Ben İmam-ı Azam'a kadar bilgili değilim. Dolayısıyla bir müştehidi takip etmek benim açımdan daha kolay bir iş. Çünkü ben bütün ayetleri, nüzul sebeplerini, detaylarını, lügat bakımından incelikleri bilmiyorum. Hadis, nasık, mensuh, şaz, yani bir sürü teknik tabir var. Bunlarla ilgili biz bir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla Melhemeyi Kübra'yı Mehdi Aleyhisselam yönetecek. Sonra o orduyu yenecek. Her taraf ceset yığını olacak. 900 bin insan. Bir kuş diyor havada uçarken konacak yer bulamayacak. Sonra nefesi kesilip ölecek diyor. Daha sonra İstanbul'u yeniden fethi. Çünkü İstanbul'u Romalılar tekrar ele geçirmeye çalışacaklar. Sonra Mehdi Aleyhisselam İstanbul'u, Roma'yı ve El-Kati şehirlerini tekrar fethedecek. El-Kati de Fransa ile İngiltere arasında bir yer. Daha sonra Deccal çıkacak. Kuşatılacak Mehdi Aleyhisselam Kudüs'te. Daha sonra İsa Aleyhisselam gelecek. Onu bir darbeyle öldürecek. Daha sonra Yecüc Mecüc Kur'an'da geçiyor. Bunlar çıkacaklar. seddi aşacaklar, bütün dünyaya yayılacaklar ve bu yayılmalar sonucunda dünya üzerine ne kadar yiyecek şeyler varsa hepsini yiyip içip bitirecekler. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de benim öyle kullarım var ki siz onları öldüremezsiniz. Yecüc mecüc. Milyarlarca sayıya sahip. Daha sonra İsa Aleyhisselam dua edecek. Duası kabul olduğu için bir anda hepsi ölecek. Yecüc mecüc. Duayla ölecekler. Sonra cesetleri kokacak. Tekrar dua edecek. Bir rivayete göre kuşlar, bir rivayete göre işte rüzgar gelecek. Hepsini alıp denize atacak. Sonra güneş batıdan doğacak. Dabbetul Art çok merak edilen konulardan bir tanesi. Safa ile Merve arasından çıkacak. Aslında Dabbe'dir onun adı. Dabbetul Art demesi, art kelimesi ilave edilmesi yerden çıktığı içindir.
Evet.
Ve bir adımı Mekke Filistin arasında bu kadar devasa bir ve bütün insanların özelliklerin üzerine taşıyor. Geçmiş ümmetlere ait hayvanların bütün renkleri olan ve bu şeytanı secde anında bir rivayete göre anında mühür vuracak kafir diye ya da öldürecek. İki rivayet var. Daha sonra güneş battan doğunca artık kim kafir kim mümin belli.
Akkara'dan ayrıldı.
Anında yazacak kafir mümin.
Evet.
Dolayısıyla Dabbetül Ard'ın iki tane görevi var. Müminin mümin olarak çünkü güneş batıdan doğduktan sonra tevbe kapısı kapanıyor. Bütün amel defterleri kapanıyor. Güneş zeval vaktine, öğlen vaktine kadar geliyor. Işıklar alınmış olarak ay ve güneş ve daha sonra tekrar eski düzene geri dönüyor. Daha sonra Kabe yıkılacak. İsa Aleyhisselam vefat edecek. Ondan sonra Kur'an, okuduğumuz Kur'an göğe çıkacak. Hatta arşın etrafında dolanacak bir vızıltı gibi. Melek vasıtasıyla Cenab-ı Hak soruyor. Niye böyle dolanıp duruyorsun? O da diyecek ki artık beni kimse okumuyor ve benim hükümlerime hiç kimse hükmetmiyor. Kur'an da göğe çıkacak. Kabe yıkılacak. O yüzden Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki Kabe yıkılmadan onu çokça tavaf edin.
Evet.
Onun için Allah hepimize umre yapmakta nasip etsin, hac yapmakta. Daha sonra bir rüzgar çıkacak. Kıyametin 10 büyük alametlerinden bir tanesi. Bu rüzgar müminlerin ruhunu kabzedecek. Daha sonra bir ateş çıkacak. Ve sonra Şam'da bütün insanlar toplanacak. O ateş onları oraya toplayacak. Son iki kişi Medine'den de dahil olunca kıyamet kopacak.
Evet. Kıyamet kafirlerin üzerine mi kopacak?
Tabii. Hatta şunu söyleyen kişi olduğu müddetçe kıyamet kopmayacak. Birisi diyor ki, benim diyor dedem la ilahe illallah diye bir şey kullanıyordu. Bir cümle söylüyordu ama ben manasını bilmiyorum diyor. Bunu diyen adam bile olmayacak.
Allah Allah.
Şimdi kıyametin o dehşetli anından önce çok çirkin şeyler olacak. Yani kafirler üzerinde. Yani çok affedersiniz. Bir insan annesiyle zina yapacak. Sonra diyecek ki gel arkadaş sen. Yani çok ilginç, iğrenç şeyler olacak.
Allah
ahlaksızlık iyice artacak.
Zirveye çıkacak. Dolayısıyla kıyamet onların üzerine kopacak. Kafirlerin üzerine. Çünkü müminlerin ruhunu o rüzgar zaten almış oluyor.
Merak ettiğim sorulardan bir tanesi de şu. Kıyamet hangi gün kopacak? Buna dair bir bilgi veriliyor mu?
Efendimiz buyuruyor ki aslında Efendimiz kıyametin ne zaman kopacağını biliyor. Ama peygamberlerin bir özelliği de tebliğdir. Allah diyor ki bunu biliyorsun ama haber verme diyor. Saatini haber verme. O yüzden şu
alametleri takip edin.
Olunca kıyamet kopar. Fesel bihi habira. Bilene sor diyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de çok açık. Bilen kim? Efendimiz. O da haber veriyor. Bir hadiste bitirelim. Benim ümmetimin üzerinden 1000 yıl geçer ama 1500'ü bulmaz hadisi var. İnşallah önemli olan şey şu, kişi öldüğü zaman onun kıyameti kopuyor zaten.
Değil mi? Nasrettin Hoca'nın
nasıl
dediği gibi.
Büyük kıyamete ya. Gerek yok yani.
Hanım öldüğü zaman demiş küçük kıyamet kopacak. Ben öldüğüm zaman büyük kıyamet.
Aynen öyle.
Peki yine de insanlık olarak o süreyi değiştirmemiz mümkün değil ama en azından şu ikinci kitapta o küçük alametler için sanıyorum insanlık olarak bir şeyler yapabiliriz değil mi?
Elbette.
O sevgi, yaparız. Saygı, dostluk, kardeşlik, kesinlikle. Huzur anlamında. Hani en azından bu kitaplar bize bir öğüt olsun. İnsanoğluna bir öğüt olsun. Sizin kaleminizden de bunu okumanın keyfi bir başka olacak. Yüreğinize, İnşallah. Elinize, kaleminize sağlık.
Allah
çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz.
Devamı gelir mi bu tür kitapların?
Yok, bu onu süre, yani soralım. Bu seri olarak. Ben aslında akaidle ilgili çalışmalar da yapıyorum. Bu arada çıkan bir şey. Akaid konusu çok hassas bir konu olduğu için şu anda yayınlanmış iki tane kitap var. İman ve Cihat. Aynı zamanda iman esaslarımız. Şu anda da Ehl-i Sünnet ve Akaid İtikadı diye bir kitap çalışmamız var. Devam ediyoruz. Bakalım Rabbim ne gösterecek.
Maşallah.
Kolaylıklar diliyoruz yani. Efendim ve gerçekten çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Yani bizi bu kitaplarla tanıştırdığınız için sevgili dinleyicilerimiz çok değerli bir konuğumuzu ağırladık bugün stüdyomuzda. Evet. Eğitimci yazar Sayın Yusuf Yiğitalp bizlerle birlikteydi. Dünyanın Sonu evet eğer okumayı arzu ederseniz Yusuf Yiğitalp'in kaleminden MGV yayınlarından çıktı. Biz de programımızda bu kitabı sizlere tanıtmanın verdiği mutlulukla ve daha doğrusu o içinde dedim ya öğütlerin bize belki anlatacakları bir şeyler vardır. O yüzden bence önce bu kitapları okuyup sonrasında o öğütleri dinleyip o hadisleri okuyup o ayetlerle ilişkilendirip sonrasında kendimize çeki düzen vermenin belki de vaktidir insanoğlu İnşallah. Olarak diyorum. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben efendim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz Hayatın Sesleri devam ediyor.
Gölgenin Sesi.
Hak. Beni Hacı İvat bildiniz. Halil Hacı İvaz'dır adım. Daha geçen kutladık 600'ü geçti yaşım. Bursa memleketinden duvarcı ustasıyım. Kara gözdür yarenim. Hem dost hem de haldaşım. Özüme doğru dediniz. Sözüme gülüp geçtiniz. Kambur Bali Çelebi'yi hep kara göz bildiniz. Demirci ustasıyım. Çalışkanım bendeniz. Ama ne iyi ettiniz de oyunumuza geldiniz. Of hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık, gösterimiz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu, sanılmaya martabal. Allah Allah, nerede bu telefonum be? Ay, başım döndü aramaktan. Küçülttükçe küçülttüler, sonunda olacağı buydu. Şimdi bulurum seni. Oh, nereden geliyor bu ses? Uzun uzun çaldırdığına göre kesin Hacı İvat arıyordur. Adı üstünde cep telefonu. Müsait olmayabilir karşı taraf, ne çaldırır durursun ya? Yok yok kesin Hacı İvat bu. Aa banyoda unutmuşum be. Hah işte buldum. Alo Karagöz'ün banyosu. Aman telefonu.
Alo Karagöz'üm yahu süper timing. Tam ne oluyordum ki açtın teli.
Ne oluyordun?
Ya kapa yapıyordum.
Kapa niye yapıyorsun, yatalak mı oldun?
Okey her zamanki komünikasyon problemleri, bir şey diyeceğim. Spontane bir şeyler yapalım diyorum kanka.
Komik spadan kaç tane alalım parka?
Ya ne diyorsun kanka?
Asıl sen ne diyorsun Hacı İvat? Bir şey anlamadım valla.
Okey Karagöz'üm. Yeni trend bu ki. Hemen adapte olmanı beklemiyorum zaten. Ben birazdan damlarım yanına. Hadi öptüm bay.
Baydın baymasına da ne zaman öptün onu anlamadım. Alo. Kapatmış Mr. Hacı Cavcavs. Yahu tek kelime anladıysam İngiliz olayım be. Olaya Fransız bile kalamadım. Arkadaşlar siz Hacı İvat'ın konuşmalarından bir şey anladınız mı? Vallahi ben anlamadım. Türkçemizde 111 bin küsür kelime varken Hacı İvat'ın bu çabasını anlamak mümkün değil. Tamam, biz büyük bir milletiz. Başka milletlerden kelime almamız, vermemiz gayet doğal. Ama bizimki resmen başka dile geçmiş.
Oh my God!
Oo Bay İnat. Hay kara gözüm, ne habersin? Özünden utanan gebersin. Vay, gelir gelmez darp. Etmedik mi bunun için harp? Ah, yapma şunu kanka. Sensin zümrüdü kanka. White kara gözüm, relax. Jenerasyon böyle artık. Entegre olmazsak diskalifiye oluruz maazallah. Ya Hacivat, kasten mi yapıyorsun? Tepemin tasını attırmadan özüne dön, yoksa ben seni döndürmesini bilirim. Kara gözüm, sen demez miydin bir lisan bir insan diye? Sen bu gidişle elindekinden de olup insanlıktan çıkacaksın, haberin olsun. Kara gözüm, çok keyifli oluyor ki. Sen de alış. Seninki boş durma, boşa çalış. Beğensen de beğenmesen de yeni trend bu ki kara gözüm. Niye, eski tren raydan mı çıktı iki gözüm? Biraz İngilizce kelime katıyorsun araya. Ha evet, çok eksiğimiz vardı. Biraz da Türkçeyi sündürüyorsun. O kendinden lastikli zaten. Ki ekini de olur olmaz kullandın mı? Oldu bitti ki. Oldu mu ki? Ne oldu ki? Ama olmadı ki. Bir de sen de ne kara gözüm? Adam gibi konuş, ağzımı bozma. Al bakalım sana. Hiç objektif değilsin ama kanka. Böyle partnerlik olmaz. Ben kaçar. Bye. Vay hain vay. Sen bilmez misin bir milleti bir arada tutan önce dilidir dili. Örnek olacağına, doğrusunu yapacağına bir de ayak uydurursun, öyle mi? Seni gidi mum bacaklı batı hayranı seni. Aman arkadaşlar, dilimizden utanmayalım. Daha iyisi yok, unutmayalım. Doğru konuşalım ki yanlış anlaşılmayalım. Efendim, ben gidip Hacivat'a en kalınından bir Türkçe sözlük alıp kafasında... Yani hediye edeceğim kendisine canım. Neyse, hadi bakalım. Her ne kadar hatamız olduysa affola.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gölgenin Sesi köşemizde hayalbaz İshak İkinci Tekgül'ün kendi yazıp oynadığı Karagöz Hacivat oyununu dinledik. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben Sezin Zor.
Ben Mustafa Çamlıca, haftaya pazartesi aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.